Yani burada Kordonya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılmış bir insan bir sistem. Kapkaranlık çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim. İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bir yaşam ve sağlık programında daha çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Sinan Ekici hocamız, üroloji uzmanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok önde gelen bir üroloji uzmanı sayın Profesör Doktor Sinan Ekici. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Amerika'nın en ünlü, dünyanın en ünlü kanser hastanelerinden Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde ürolojik onkoloji, yani böbrek, mesane, prostat tümörlerinin kanserle özellikle alanlarında uzmanlaştı. Aynı zamanda laparoskopi üzerinde uzman. Miami Üniversitesi'nde eğitim gördünüz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş
şeref
buldum.
Verdiniz.
Hoş buldum. Burada olmak benim için de bir şereftir.
Çok teşekkürler. Bugün arzu ederseniz sizinle öncelikle mesane tümörlerinden başlayalım. Tabii diğer alanlarında tümörleri var. Prostat da sizin alanınıza giriyor. Evet. Böbrek de sizin alanınıza giriyor. Bütün o sistem sizin alanınıza gidiyor. Müthiş bir yaratılış mucizesi. Çok mükemmel bir sistem yaratmış Allah. Ama kanser de yaratılmış. Değil
evet.
Mi? Hücreler bazen bozulabiliyor. DNA'da meydana gelen bir bozukluktan dolayı, ki dış etkenlerle de olabiliyor bu. Tümörler görülebiliyor. Mesela mesane tümörleri sık görülen bir kanser çeşidi. İsterseniz sizden dinleyelim. Buyurun.
Evet. Hani şimdi ölümü çaresi diyoruz ya. İşte bu kanserin çaresi bulunduğunda da ben ölüme çare bulunacağını düşünüyorum. Onun için kansere çare bulmak hakikaten zor. Ben de üroloji alanının kanserleri konusunda söylediğiniz gibi uzmanım. Hakikaten Türkiye şartlarına da baktığımız zaman konuyu da mesane kanseri olarak açıyoruz. Mesane kanseri çok sık görülüyor.
Evet.
Çünkü mesane kanserini incelediğimizde en sık nedenin sigara olduğunu görüyoruz.
Evet.
Maalesef ülkemizde ve kültür seviyesi biraz daha düşük olan ülkelerde de daha ön planda olduğunu görüyoruz. Sigara içimi çok çok fazla hakikaten.
Evet. Aslında pek bilinmiyor. Sigara hep akciğer kanseri yapıyor zannedilir sadece.
Evet, evet.
Mesane kanserine de sebep olabiliyor.
Mesane kanserine evet. Sebep oluyor. Hakikaten bilinmiyor. Gerçekten evet. Bilinmiyor. Belki bilgilendirmede eksiklikler var. Belki
evet.
o bizim hatamız belki. Bilmiyorum. Mesane kanseri etiyolojisinde nedenleri arasında baktığımızda sigara çok önemli. Çünkü mesane idrar kesesinin bizim tabir ettiğimiz deyimi mesane.
Evet.
Böbreklerden idrar süzüldükten sonra en son geldiği nokta idrarımızı yapmadan, işemeden önce beklediği yer mesane, idrar kesesi.
Nasıl bir yapısı var mesanenin? Kısaca isterseniz ondan bahsedelim.
Evet, şimdi mesanede yani sigaranın etkilerinden girdik. Yani
evet.
Sigaranın o toksik maddeleri idrar kesesinde idrar beklerken sürekli idrar kesesinin yüzeyiyle temas halinde oluyor.
Doğru, evet.
O nedenden dolayı en çok zararı da mesaneye veriyor.
Evet.
Böbreğe de veriyor ama mesaneye daha çok veriyor. Şimdi mesanenin yapısına baktığımızda mesanenin idrarla temas ettiği kısım bir mukoza kısmı var. Üretelyum olarak
evet.
Adlandırıyoruz. Onun altında mukozanın altında bir submukoza dediğimiz bir alan var.
Evet.
Onun da altında kas dokusu, daha sonra da yağ dokusu geliyor. Mesane kanserlerini daha detaylı incelediğimizde göreceğiz. Yani bu katmanları tümör geçtikçe tümörün evresi değişiyor.
Evet.
Durum böyle.
Hangi tip kanserler oluyor ve mesela dediğiniz gibi katmanlara geldiğinde nasıl bir evreleme sisteminiz var? Nasıl tedavi ediyorsunuz tabii en önemlisi de? Ondan
evet.
Sonra nasıl teşhis konuyor tabii bu da çok önemli bir konu. Yani ne zaman hastanın şüphelenip doktora gitmesi gerekir? Hangi şikayetlerle?
İsterseniz sondan başlayalım.
Tamam.
Şimdi mesane tümörü olan bir hasta genellikle ben mesane tümörüyüm bir doktora gideyim diye gitmiyor.
Tabii.
Genellikle hastaların en sık şikayeti kanama oluyor.
Evet.
Hani iyi ki kanama insanlarda bir tereddüt, bir heyecan yaratıyor ki doktora götürüyor.
Evet.
Yani kanamayı ihmal eden hasta çok azdır hakikaten.
Evet.
Yalnız şöyle bir durum var. Mesane tümörlerinde kanama genellikle ağrısız kanama olur. Ağrısız kanama da olur ve geçince hasta ihmal edebilir. Bu evet. Tehlikeli bir noktadır. Özellikle bunun altını çizmek isterim. O nedenle izleyicilerimiz özellikle bu noktaya dikkat etsinler. Bir kanama olduğu zaman idrarda bu ihmale gelmez.
Evet.
Mutlaka alanında uzman bir üroloji doktoruna görünmelerinde fayda var. Çünkü ağrısız kanama mesane tümörlerinin %85'inde görülen bulgu. Bunun dışında görülen şikayetler sıkışma tarzı, idrar yaparken zorlanma tarzı şikayetler oluyor. Ama öncelik dediğim gibi ağrısız kanama. Bu ağrısız kanama pıhtılı şekilde olabilir, pıhtısız olabilir.
Evet.
En önemli özelliği de dönem dönem kanama olması, dönem dönem gayet normal idrar yapıyor olması hastanın.
Evet.
Hasta genellikle bu şikayetlerle geliyor. Geldiği zaman ilk şüphelendiğimiz şey, bu tarz şikayetler başka ürolojik hastalıklarda da görüldüğü için, taş hastalığında,
evet,
hasta erkekse prostat hastalığında, o yönlü tanıları da dışlamak adına bir takım yöntemlerimiz var. Onları uyguluyoruz. Öncelikle bir ultrasonografi yapıyoruz. İdrar, evet, tahliline bakıyoruz.
Evet.
Bunlarda eğer bir mesane tümöründen şüphelenirsek daha ileri incelemeler yapıyoruz.
Evet.
Mesane tümörü şüphemiz varsa, ön tanımız buysa, hastaya ilk yapacağımız işlem sistoskopi dediğimiz idrar yolundan girerek mesanenin her bir köşesini dikkatli bir şekilde ekranda büyütülmüş görüntüler eşliğinde incelemek.
Bunu genel anestezi altında mı yapılıyor bu?
Genellikle genel anestezi veya, evet, bölgesel uyuşturma, spinal anestezi dediğimiz, evet, anestezi altında yaptığımız bir yöntem. Maalesef bazı merkezlerde bunu lokal uyuşturmayla yapıyorlar. O sırada hasta çok rahatsız olduğu için tümörü kaçırma riski olabiliyor.
Evet.
O nedenle en sağlıklısı spinal anestezi, belden uyuşturma anestezisiyle veya genel anestezi altında yapmaktır.
Evet.
Bu inceleme sırasında mesane tümörünü teşhis edersek görünüm olarak kendisini çok bariz bir şekilde gösterir. Üzüm salkımı gibi salkım saçak yapılarda,
evet,
da vardır. Biz ona papiller görünüm deriz.
Evet.
Öyle bir durum varsa öncelikli olarak bu sistoskopik incelemeyi takiben rezektoskop dediğimiz elektrik enerjisini kullanarak o dokuların kesilmesi işlemini yapıyoruz.
Evet.
Tamamıyla bunu kapalı olarak yapıyoruz. Oradan hem dokuyu almış oluyoruz, tümörlü dokuyu almış oluyoruz,
evet,
hem tedavisini vermiş oluyoruz. Takiben aldığımız bu dokuları da patoloji doktoruna gönderiyoruz.
Evet.
Patoloji doktoru da bunları özel prosedürlerden geçirerek incelemesini yapıyor.
Evet.
Tümörün derecesi konusunda bize bilgi veriyor.
Evet.
Evresi konusunda bize bilgi veriyor.
Evet.
Tümörün derecesi konusunda verebileceği 3 bilgi var.
Evet.
Düşük tümör ihtimali olan bir derece var. Kanser dediğimiz kötü huylu tümör çıkıyorsa düşük dereceli olabilir, yüksek dereceli olabilir. Evre konusunda da verebileceği değerler şunlar olabilir. Sadece mukozaya sınırlı bir kanser olabilir.
Evet.
Veya mukozanın altına, submukoza dediğimiz alana yayılmış kanser olabilir. Veya kasa geçmiş bir kanser olabilir.
Evet.
Onun için buradaki en önemli faktörlerden biri şu, işlemi yapan cerrahın mutlaka kas dokusunu da aldığı dokunun içerisine dahil etmesidir. Burada oradaki üroloğun yeteneği ve mesleki
mahareti,
tecrübesi,
tabii,
mahareti,
evet,
ortaya çıkıyor.
Evet.
Çünkü patolog ona göre sağlıklı bilgiyi,
doğru,
verecek.
Evet. Eksik kalırsa bu tabii bir bilgi eksik olmuş oluyor.
O zaman bu işlemlerin mahir bir kişi tarafından yeniden yapılması
gerekecek. Yeniden yapılması,
yeniden yapılması, evet, gerekecek. Evet. Çünkü hani kas dokusu yok ama tümör aşağıya doğru gidiyor.
Evet.
Yani orada sağlıklı bir evrelendirme,
doğru,
yapılmamış,
doğru,
oluyor. Biz bu evreleme çalışmasını yaptıktan sonra hastalığın derecesine ve evresine göre ek bir tedavi verip vermemeye karar veriyoruz.
Evet.
Ve tedaviyi ona göre şekillendiriyoruz.
İsterseniz tedaviye başlayalım. Var mı ekleyeceğiniz?
Kabaca bu.
Evet,
tedaviye geçersek, tedavide
bir de hangi tip kanserler olabiliyor? Yani hep tek tip mi kanser yoksa?
Tek tip kanser değil.
Değil,
en,
evet,
sık rastladığımız kanserler üretelyal karsinomlar veya evet. üretelyal kanserler dediğimiz %90-95 gördüğümüz kanser cinsidir. Bunun dışında adenokanserler ve squamous hücreli kanserler diye başka grup kanserler
var. Hangi sigarayla bağlantılı olarak görülüyor?
Üretelyal kanserler. Evet. Bu %90-95 olanlar.
Evet.
Squamous kanserler daha çok kronik iritasyon sonucu. Mesela kronik sistitler, mesane evet. iltihapları, radyasyon ve ışın tedavisi almış herhangi bir işte kadınlarda kadınlık organları veya evet. erkeklerde bir prostat kanseri nedeniyle veya bir testis tümörü nedeniyle tüm vücuduna radyoterapi almış olan erkeklerde mesane kanseri gelişebiliyor. Orada bu radyoterapiye, ışın tedavisine bağlı gelişen kanserdir.
Evet.
Kanser cinsidir bunlar. Veya adenokanser dediğimiz cinstendir. Anne karnındayken anneye bağlı olduğumuz bir kordon vardır. Bu daha evet. sonra urakus şeklinde bir kalıntı bırakıyor. O urakustan gelişen kanserler vardır. Onlar adenokanser cinsindedir.
Evet.
Bunun haricinde Mısır bölgesinde şistozoma denilen bir
evet.
şey vardır. Enfeksiyon vardır. Onlar da sık görülür. Şistozoma da kronik sistit yapar mesanede. O durumlarda gelişen kanser cinsi evet. de squamous hücreli kanserlerdir. Ama bizim genel klinik pratiğimizde en çok gördüğümüz üretelyal kanserlerdir dediğim gibi.
Erkek kadın oranı nasıl oluyor kanserlerin?
Şimdi genel olarak evet. dünya ortalaması erkeklerde 4 kat daha fazla.
Erkeklerde fazla evet.
Ama altını çiziyorum, Türkiye'de 7 kat erkeklerde fazla. Neden?
Sigara mı?
Bir evet. sigara, ikinci sıklıkta gelen etiyolojik faktör de sanayi sektörü. Çünkü hani evet. sanayi sektöründe çalışanları daha çok erkekler olarak nitelendirirsek,
evet.
erkekler var diye düşünürsek, özellikle deri sanayi, oto sanayi,
evet.
Kimyasal maddeler, organik kimyasalların kullanıldığı sektörler, tornacılar,
evet.
kömür madenlerinde çalışanlar, bunlar özellikle çok kimyasallara maruz kalan sanayi sektörleri olduğu için bu kişilerde mesane tümörü gelişme riski yüksek
evet.
maalesef.
Hangi yaş gruplarında daha
genellikle en çok orta ve yüksek yaş grubunda görüyoruz ama
evet.
gençlerde de görülme ihtimali var.
Evet.
Yok değil.
Evet.
Ama özellikle 50 yaşından sonra görülme sıklığı çok çok artıyor.
Evet.
Bu nedenle biz kanserlerde hani erken teşhis hayat kurtarır deriz ya.
Evet.
Bu mesane kanseri açısından da 50 yaşından sonra sadece bu mesane kanseri değil aslında. Mesane, prostat, böbrek
evet.
açısından da baktığımızda 50 yaşından sonra yılda bir en azından bir kontrolden, ürolojik kontrollerden geçilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
Ne yapılmasını tavsiye edersiniz?
Yani... Üroloğa gidildiğinde evet. zaten genel olarak temel bir takım inceleme yöntemleri vardır.
Evet.
O inceleme yöntemlerinden geçildiği zaman 50 yaşına gelmiş bir erkek veya kadın belirli yöntemler vardır. Onunla o tetkiklerin sonuçlarıyla en azından böyle bir kanser şüphesi var mı, ürolojik bir kanser şüphesi var mı ortaya çıkar.
Mesela hangi tetkik, onları da bahsederseniz mesela neler yaparsınız öyle gelen
mesela birisine? Tam idrar tahlili.
Evet.
Tam kan sayımı.
Evet.
Bir ultrasonografi, idrar yollarıyla ilgili bir
evet.
ultrasonu, böbreği, böbrek kanalını, kanalı. Mesaneyi,
evet.
erkekse prostatı değerlendirecek bir değerlendirme, işemesi rahat mı, geride idrar kalıyor mu, bunlara
evet.
bakılabilir.
Bunlara bakılabilir.
Bunlar en azından hani idrar yollarıyla ilgili bir problem olup olmadığını ortaya koyacaktır.
Doğru, tabii erken devrede teşhis konursa son derece önemli. Her kanser için geçerli bu.
Kesinlikle.
Artık kanama aşamasına gelmiş bir tümör tabii biraz daha ilerlemiş oluyor değil mi o şeyde?
Aslında tam ilerlemiş olmuyor. Bir bakıma orada çok şükür ki kanama erken sinyal oluyor. Çünkü
evet.
mesane tümörlerinin şöyle bir özelliği var. Kılcal damarlarda bir çatlama oluyor
evet.
ve oradan kanama başlıyor. Bu hasta eğer görürse çok çok şanslı. Eğer hasta görmezse daha büyük boyutlara geldikten sonra fark ediyor. Vücut orayı tabii hemen onardığı zaman kanama duruyor.
Evet.
Hasta da zannediyor ki bir şeyler oldu, geldi geçti. Aslında
evet.
öyle olmuyor. Bu bir sinyal.
Doğru.
Daha ilerlemiş olduğu durumlarda kasa geçtiği zaman, mesanenin kas
evet.
dokusuna geçtiği zaman ve kasın da ötesine komşu organlara yayıldığı zaman başka bulgularla geliyor hasta.
Evet.
Mesela bacak ağrısı.
Evet.
Mesela böbreğin böbrekten gelen idrarı mesaneye bağlayan üreter dediğimiz bir idrar kanalı
evet.
vardır. karın sırt bölgesinde yer alır.
Evet.
Eğer onun mesaneye açıldığı yerde mesane tümörü söz konusuysa orada bir tıkanıklık oluşturur. Bu defa böbrek yetmezliğine sokabilir hastayı. Doğru. O tarafında ağrı hissedebilir. Evet. Veya bu mesane kanseri gidip en çok karaciğere, akciğere, kemiğe, böbrek üstü bezlerine, bağırsağa metastaz yani yayılma yapmış olabilir, sıçrama yapmış olabilir.
Evet.
Bu defa onların dan kaynaklı bulgularla hasta gelebilir.
Nasıl metastaz oranı yani yüzde olarak?
Şöyle söyleyeyim, mesane tümörü tanısı koyduğumuz hastaların %75-85'i genellikle ilk geldiklerinde kas dokusuna geçmemiş mesane kanseri teşhisiyle
evet.
Tedavi altına alınır. Yani %15-25'i ilk geldiklerinde kasa geçmiş
evet.
şekilde gelirler. Bu kasa geçmemiş olanların %75-85'i de ilerleyen zamanları da %20-30'u kas dokusuna geçer hale hastalık ilerleyebilir.
Evet.
Bu bilgiyi de verdikten sonra isterseniz tedavi kısmına geçelim. Çünkü
tamam.
tedavide çok de daha farklı boyutları göreceğiz.
Evet.
Şöyle, öncelikli olarak tedaviye girdiğimizde iki ana gruba ayrılıyoruz
evet.
hastalığı. Kas dokusuna geçmiş mesane kanseri, kas dokusuna geçmemiş. En sık gördüğümüz dediğim gibi %75-85 kas dokusuna geçmemiş.
Evet.
İlk yaptığımız şey, programın başında da söylediğim gibi sistoskopi yapıyoruz, tümörü belirliyoruz, kazıyoruz, patoloğa gönderiyoruz. Hem teşhisi hem tedaviyi ilk aşamada yapmış oluyoruz.
Evet.
Patologdan sonuç geldi. Dedi ki, düşük dereceli bir mesane kanseriniz
evet.
var. Burada hastaya yaptığımız tedavi genellikle ek bir tedavi değil. İzlem tedavisi.
Evet.
Hastaya 3 ay sonra tekrardan bir sistoskopi yapıyoruz.
Evet.
İdrar torbasının içerisine bakıyoruz. Yeni bir tümör oluşumu var mı?
Evet.
Çünkü bazı hastalarda o ilk kazıma tamamıyla hastayı kür edebiliyor.
Yüzde kaçında iyileşme yani bu tam...
Aslında şöyle, güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Kasa invaze olmayan mesane kanserlerinin biyolojisi henüz aydınlatılmış değil.
Evet.
Bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hani ilk başta teşhis ettiniz, çok düşük dereceli bir tümör.
Evet.
Tedavi verdiniz, baktınız hiç tekrar etmiyor. Bir baktınız yüksek dereceli bir tümöre dönüşebilir.
Evet.
Veya çok yüksek dereceli bir tümördür. İlk tedaviyi verdiniz... Biraz sonra bahsedeceğim. Ek tedavileri de verdiniz.
Evet.
Bir daha hiç tekrarlamıyor. Yani buradaki bilinmeyenler çok.
Evet.
Onun için hani yüzde ne kadar cevaplandırılması kolay bir soru değil.
Değil. Doğru. Evet. Doğru.
O nedenle şimdi ilk tedaviyi verdik. Sonuçta ek olarak bir tedaviye gerek kalmadı. Düşük dereceliyse.
Evet.
Eğer yüksek dereceli bir tümör gelmiş ise veya evresi sadece mukozada değil,
evet.
submukoza dediğimiz bir alt tabakaya kadar inmiş bir tümörü varsa, evet. o zaman bu hastalarda mesane içerisine ilaç tedavisi uyguluyoruz.
Evet.
Bir sondayla haftada bir defa olmak üzere ilaç tedavisi veriyorsak 8 hafta, immünoterapi dediğimiz biyolojik aktive edici tedaviler veriyorsak o zaman 6 hafta süreyle haftada bir defa olmak üzere hastanın mesanesine ilacı veriyoruz. Yaklaşık bir saat kadar tutuyor sonra hasta işiyor.
Evet.
Bu yüzeyel etkili olan bir tümör. Hani tümörümüz kas dokusuna geçmedi. Tamamıyla evet. mukozayı etkilemiş durumda. Biz de o tümöre yönelik olarak yüzeyel etkili bir tedavi veriyoruz.
Evet.
Bu ek olarak verdiğimiz tedaviler. Burada immünoterapiden bahsettim. Burada kullandığımız ilaç BCG dediğimiz zayıflatılmış verem mikrobu.
Evet.
Bu verem mikrobunu biz sağlığa faydalı amaçlarla kullanıyoruz. Hastanın kendi immün sistemini, hastalıklara karşı koruyucu hücrelerini aktive etmek amacıyla
evet.
kullanıyoruz. Bir takım yan etkileri vardır ama hastalar tarafından genellikle kolaylıkla tolere edilebilen, sıkıntılarına katlanılabilen.
İlginç tabii hiç. Değişik bir tedavi yani.
Evet.
Değil mi?
Bu tedavileri vermemizdeki maksat şu. Kasa invaze, kasa geçmemiş mesane tümörlerin en önemli özelliği siz ne yaparsanız yapın nüksedebilir ve hastalık ilerleyebilir.
Doğru.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bu BCG'nin hem nüksü hem de ilerlemeyi durdurduğu yönünde çok güçlü deliller var.
Maşallah, çok iyi.
O nedenle bu BCG verdiğimiz hastalara, hasta tolere edebiliyorsa zaman zaman idame tedavilerle devam evet. ediyoruz. Eğer bu tedavi protokolüyle hasta bu hastalıktan tekrar etmeden kurtulabiliyorsa biz hastanın kendi orijinal mesanesini korumuş oluyoruz.
Evet.
Ve hastalıktan kurtarmış oluyoruz. Ama yüksek dereceli bir tümörü varsa hastanın genellikle bu çok çok uzun yıllar devam ediyor bu kontroller.
Evet.
Düşük dereceli ise genellikle 5 yıl takip ettikten sonra hastalık tekrar etmiyorsa hastayı izlemden çıkarıyoruz. Evet. İşin öbür tarafına bakarsak, ha şimdi buradan kasa invazı olmayanların tabii bir kısmı dediğim gibi %20-30 kasa geçmiş evreye ilerleyebiliyor.
Evet.
Onu artık o en başta %15-25 civarındaki kasa geçmiş tümör tanısı almış olan hasta grubuna eklemiş oluyoruz.
Evet.
Ve bu kasa geçmiş hasta tümörü kasa geçmiş olan hastalara da yaklaşımımız daha farklı oluyor.
Tabii.
Bunlardan eğer hastalık mesanenin dışına taşmamışsa,
evet.
mesanenin kas dokusunda veya serazo dediğimiz o mesanenin etrafındaki yağ dokusu içerisinde ise lenf bezelerine bir sıçraması yoksa eğer, o zaman erkeklerde mesaneyi prostata alıyoruz.
Evet.
Kadınlarda mesaneyi, vajenin bir kısmını, rahimi ve yumurtalıkları alıyoruz.
Evet.
Peki sonradan ne kaldı? Böbrekler ve idrarı mesaneye getiren iki tane üreter dediğimiz
evet.
idrar kanalı.
Evet.
Bunu ne yapacağız? İdrar nereye gidecek? Bağırsaktan, ince bağırsaktan yeni mesane oluşturuyoruz.
Evet.
Ve bu gelen kanalları da o yeni mesaneye bağlıyoruz. Ve normal hastanın idrar yaptığı üretra dediğimiz idrar kanalına bağlıyoruz.
Evet.
Ama tabii bunu bağlarken de bir takım dikkat ettiğimiz faktörler var. Hastalığın burada evresi çok önemli. Çünkü normal yere evresi çok ileri bir hastalıksa tekrar etme riski yüksekse normal yerine bağlayamıyoruz.
Evet.
Hastanın istemi de bu konuda önemli. Eğer ilerlemiş bir hastalığı varsa o durumda bu idrar kanallarını bir ince bağırsaktan elde ettiğimiz bir parça ince bağırsak
evet.
Bağırsağın bir ucuna bağlıyoruz. Diğer ucunu da karna ağızlaştırıyoruz.
Evet.
Karna ağızlaştırıldığında o bölgede dışarıya yapıştırılan bir idrar torbası oluyor.
Yani
bu hakikaten sağlık sektöründe önemli bir gelişmedir.
Evet.
Yani bu konuda çok büyük adımlar atıldı. Hasta konforunu iyileştirme adına.
Evet.
Hastaların kolaylıkla ilk zamanlarda dışarıya mı gelecek idrar diye tepki evet. gösteren hastaların bile zaman içerisinde çok rahatlıkla kullanabildiği, adapte olabildiği bir sistem. Dışarıya ağızlaştırıyoruz ve idrar dışarıya geliyor. Zaman zaman o idrar torbasını boşaltabiliyorlar.
Evet.
Düzenli kullanıldığı zaman çok çok sıkıntı oluşturmayan bir yöntem oluyor. Eğer cerrahi şansını kaybetmiş ise hasta, hastalık ilerlemişse o zaman hastaya vereceğimiz radikal yani hastalığı kökünden kazıyıcı bir tedavi kalmıyor. O zaman kemoterapi uyguluyoruz.
Evet. Kemoterapi diğer ameliyat yaptığınız vakalarda hangilerinde kullanılıyor kemoterapi? Sadece ameliyat edilemeyen vakalarda mı kullanıyorsunuz?
Ameliyat şansını evet. veya ameliyata alternatif orada bir radyoterapi vardır.
Evet.
Radyoterapi de kullanılabilir.
Evet.
Yani cerrahi, radikal bir cerrahi
evet.
veya radyoterapi alamayan evet. hastalığı lenf bezelerine veya başka organlara evet. sıçramış olan hastalara sistemik etkilesin, yani bütün vücudu etkilesin diye damardan kemoterapi
evet. veriyoruz.
Daha önce bahsettiğim mesane içerisine verdiğimiz kemoterapi farklı.
Evet.
O yüzeyel etkili.
Evet,
sadece
evet.
mesanenin içerisine evet. etkileyen kemoterapi. Ama bu bütün vücudu etkileyen bir kemoterapi.
Evet.
Orada bütün vücuttaki tümör, yayılmış tümör hücrelerini öldürmeyi hedefleyen,
evet.
tabi bu arada sağlıklı dokulara da zarar veren, pek evet. çok komplikasyonu olan bir tedavi yöntemi kemoterapi.
Evet.
Cerrahi açısından bir takım son zamanlarda yenilikler var.
Evet.
Belki bilmiyorum o konuya gelecek misiniz?
Çok iyi olur. Onlara da bahsederseniz evet.
evet.
Yani
bu konularda son zamanlarda uygulamaya başladığımız Türkiye'de çok çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz
evet.
yeni yöntemler var. Robotla mesanenin, prostatın çıkarılması ve yeni mesane yapılması yolunda güzel adımlar atmış durumdayız. Evet,
robotik cerrahinin ne olduğunu kısaca anlatırsanız hakikaten çok güzel bir tedavi yöntemi.
Evet.
Hasta açısından da çok faydalı tabii ki. Yani çok çabuk iyileşip eve gitmesine vesile olan bir sistem.
Evet.
Ve etkili güzel bir sistem. Son teknoloji. Ondan da bir kısaca bahsederseniz nasıl yapılıyor?
Tabii.
Yapılıyor?
Şimdi robot deyince tabii evet. Biraz robot kelimesinin havası da var.
Evet.
Şimdi yıllardır biz bu ürolojik kanserlerde açık cerrahi yapardık. Geleneksel evet. Olan açık cerrahi. Tabii açık cerrahi yaparken açık cerrahinin ciltte yapılan o kesilerinden evet. Hakikaten ameliyat sonrasında sıkıntılar da olmuyor değil. Bu sıkıntıları azaltmak adına daha estetik olarak görünümü bozmayacak yöntemler araştırılırken laparoskopik cerrahi dediğimiz cerrahi tipi doğdu.
Evet.
Laparoskopide yapılacak işlemin durumuna göre işte 3 veya 1 delikten girip veya 5 delikten 1 evet. ile 5 arasında veya gerekiyorsa 6 delikten girerek organ cerrahisini yapabileceğimiz yöntemdir bu.
Evet.
Tamamıyla ekrana bakarak karın içerisinde soktuğumuz özel aletlerle cerrahi işlemini yapıyoruz.
Evet.
Tabii bu ben bunu Çinlilerin çubukla yemek yemesine benzetiyorum. Öyle kolay bir iş değil hakikaten.
Değil.
vücut dışından deliklerden girerek bu işlemi yapıyorsunuz. Bu işlem hakikaten meşakkatli. Cerrah evet. açısından özellikle meşakkatli. Hasta açısından da uzun süren bir işlem.
Tabii yani tecrübe gerektiriyor.
Ameliyat evet. süresini evet. hakikaten uzatan da bir
doğru.
işlem. Tabii yaptıkça bu süre kısalıyor ama
evet.
O kadar da şey değil.
Evet.
Çok da fazla kısaltılamıyor.
Evet.
İşte bu süreyi daha fazla nasıl kısaltabiliriz? Yönünde arayışlar teknolojinin de sanayinin de katkısıyla robotu ortaya çıkardı. Robot ne yapıyor? Robotun kolları var. Bizim laparoskopi aletleri kullanabileceğimiz iki tane elimiz var. Şimdi robotun üç eli var.
Evet.
Ve biz bu ellere bir başka konsol dediğimiz bir uzaktan sistemle bu robotun kollarına kontrol ederek bu cerrahiyi yapıyoruz.
Evet.
Yani buradan amaç hani biz robota emri veriyoruz, robot gidip ameliyatı yapmıyor. Robotu yine cerrah, ameliyatı yine cerrah yapıyor. Ama robotun yaptığı iş, cerrahın işini kolaylaştırmak.
Evet.
Çünkü yaratılış olarak bizim elimizin dönme açısı,
evet.
bir takım aletleri tutma açımız kısıtlıdır.
Doğru.
Ama robot çok değişik şekilde aleti tutabiliyor, değişik yönler verebiliyor. Bizim elimizin elimizin yeteneğini dışında olan pek çok hareketi robotla gerçekleştirebiliyoruz.
Evet.
Bizim elimizin girmeyeceği yerlere robotla girebiliyoruz.
Evet.
Ve robotla cerrahi sırasında ameliyat sahası daha geniş gösteriliyor. Ekranda büyütülmüş bir şekilde görülüyor.
Evet.
Bu da bize hedef dokuyu daha rahat görmemizi sağlıyor. Özellikle bizim prostat kanserinde yaptığımız ameliyatta ve mesane kanserinde yaptığımız ameliyatta erkeklerde sinir koruma yapıyoruz.
Evet.
Penise giden sinirleri koruyoruz. Bu penise giden sinirler ereksiyonu sağlayan, sertleşmeyi sağlayan
evet.
sinirlerdir. Bu sinirleri koruyabiliyoruz. Robotla bu sinirleri koruma etkinliğimiz daha fazla.
Çünkü büyük büyütme değil mi?
Daha gayet büyük büyütme oluyor. Damar sinir paketini daha rahatlıkla görebiliyoruz
evet.
ve onu daha rahatlıkla koruyabiliyoruz.
Bir avantaj bu tabii ki.
Robotun şu an geldiği noktada tek soru işareti hani açık ameliyata göre bir henüz şimdilik üstünlük sağlayamadığım nokta kanser kontrolü.
Evet.
Çünkü robotla siz bu dokunma duyusunu alamıyorsunuz.
Evet.
Ama teknoloji de çok ciddi gelişmeler var. Özel boyar maddelerle ekranda patolojik dokuyu, kötü olan dokuyu gösterebilecek özel boyalar kullanılabiliyor. Siz bunu robotla görebiliyorsunuz ve oraya mesela özellikle onu oraya iyi bir şekilde yaklaşıp işte sağlıklı dokuyla kötü olan dokuyu
evet.
ayırt edebileceğiniz şeyler, yöntemler gelişti.
Evet.
Yani ümit ediyorum ki çok yakın bir gelecekte hani şu dokunma duyusuna ihtiyaç olmayan bir cerrahi yöntemi olarak karşımızda duruyor robot. Yani
evet.
gelecek robotta.
Tabii büyük avantajlar bu saydığınız avantajlar. Peki tabii. Laparoskopikle robotik cerrahi kıyasladığınızda artıları eksileri nasıl oluyor?
Şimdi robot daha çok prostat cerrahisinde ve evet. mesane kanseri cerrahisinde yerleşti. Nedeni şu, prostat cerrahisinde ve mesane evet. kanseri cerrahisinde laparoskopik yöntem çok uzun ve meşakkatli bir iş.
Evet.
Çünkü o bahsettiğim özel hareketleri insan orada yapmak istiyor. Evet. Laparoskopik aletlerle onu yapamıyor. Ama robotla çok çok daha yapabiliyor. O nedenle robotla ameliyatlar daha çok prostat ve mesane kanserinde yerleşti.
Evet.
Böbrek kanserinde artık laparoskopi yavaş yavaş standart hale gelmeye başladı. Böbrek kanserinde de robot kullanılır mı? Kullanılır. Ama gereksiz ek masraf. Çünkü robotla cerrahi ciddi masrafı evet. olan bir ameliyat evet. yöntemi. Hani o zaman çok güzel her yere bir robot alalım. Yani
pahalı bir sistem.
Pahalı bir sistem. Tabii, evet. Bakımı tabii, çok maliyetli. Evet. Yani Türkiye gibi bir ülkede o kadar masrafa gerek yok.
Evet.
Yani onun için bir böbrek cerrahisinde gayet çok rahat bir şekilde laparoskopik bu işi halledebiliyoruz.
Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz tabii. Bilinmeyen, çünkü mesela sigaranın etkisinden bahsettiniz, bu bilinmiyor. Robotik cerrahi tabii tanınmayan yöntemler, yani yeni yeni duyuluyor daha doğrusu. Çok önemli bilgiler. Bir de hangi durumlarda kanser olabilir, nasıl teşhis ediliyor, bunlar da çok önemli bilgiler. Eğer kanser konusunda, mesane kanserleri konusunda eklemek istediğiniz bir şey varsa tabii ki buyurun ekleyin. Onun dışında da kısaca diğer hastalıkları, rahatsızlıkları da var mesela. Mesela idrar kaçırma gibi rahatsızlıklar olabiliyor, değil mi? Şikayetler olabiliyor.
Tabii idrar kaçırma kısaca, daha geniş bir alanı kapsıyor.
O zaman sizi ikinci bir programda ağırladığımızda onları konuşalım. Çünkü kanserin diğer bölümleri de var. Bir de robotik cerrahinin uygulandığı sizle ilgili özellikle başka alanlar da var. İsterseniz ondan bahsedelim.
Yani şöyle söyleyeyim, prostatın iyi huylu büyümesinde bile artık evet. robot kullanılabiliyor.
Prostat konusuna gelelim. Prostat erkekler için son derece önemli bir konu. Evet. Tabii belli yaşın üzerinde görülüyor ama çok sık görülen bir kanser değil mi erkeklerde?
Evet. Sık görülüyor.
Evet.
Amerika'ya baktığımızda en sık tanı konulan kanser.
Evet.
Türkiye'de ikinci sıklıkta görülen bir kanser.
Erkekler.
Uzun zamandır Türkiye'de istatistik çalışmalarının güvenilmez olduğundan dolayı evet. Yani ne kadar sık görüldüğü konusunda şüphelerimiz evet. vardı. Son zamanlarda çıkan güvenilir istatistik çalışmaları hakikaten Türkiye'de de çok sık görüldüğü konusunda bulgular ortaya koydu.
Hatta teşhis konamayanları bile olabilirsiniz. Tabii daha iyi bilirsiniz. Çünkü bazen o yapılan otopsilerde ortaya çıkabiliyor. Prostat kanseri varmış diye. Evet, hiçbir şikayeti olmamış.
Prostat kanserinin evet. ayrı bir boyutu.
Ayrı bir boyutu değil mi? Evet. Belki de daha da sık yani teşhis konulduğundan. Ne acaba?
Şöyle söyleyeyim. Prostat kanseri, bir latent prostat kanseri var. Bir de klinik evet. prostat kanseri var. Şimdi
prostat boyunca nedir? Önce onu bir tarif eder misiniz?
prostat mesanenin altında evet. içinden idrar yoğunluğunun geçtiği aslında bir bez.
Evet.
Bu bezin görevi salgıladığı enzimle meninin sıvılaşmasını sağlayan evet. bir enzim üretiyor.
Evet.
Yani meni dışarıya çıktığında bir koagülüm dediğimiz toparlak bir sıvı şeklinde, madde şeklindedir. Daha sonra sıvılaşır.
Evet.
Onu sağlayan işte prostatın salgıladığı enzimdir.
Evet.
Prostatın insanda üretrada dediğimiz idrar yoğunluğunun etrafını çepeçevre sardığı için yaş ilerledikçe erkeklik hormonu dediğimiz testosteronun prostattaki etkisinin artmasıyla beraber prostat dokusu büyüyor ve evet. idrar yoğunluğu tıkıyor.
Normalde büyüklüğü ne kadar prostatın yaklaşık
olarak? Aşağı yukarı 18-20 gram civarıdır.
Yani büyüklüğü ceviz büyüklüğü.
Ceviz büyüklüğündedir. Evet. Ama ilerleyen yaşla beraber bu idrar kanalını sıkıştırmaya başlarsa evet. o zaman hastada prostat hastalığı ortaya çıkıyor.
Evet.
Ama iyi huylu prostat büyümesi olabilir bu.
Tabii.
Bu iyi huylu prostat büyümesi. Eğer bu büyüme dışarıya doğru oluyorsa prostatta büyüme olmasına rağmen idrar kanalını tıkamadığı için evet. hastanın herhangi bir şikayeti olmayabilir.
Evet.
Ama bazı hastalar vardır. Hani 18-20 gram normal prostat boyutu diyoruz da 25-30 gramlık bir prostatla çok ciddi yakınmaları olabilir hastanın.
Evet, doğru.
prostatın yapısına baktığımızda prostatın idrar yolunun etrafındaki dokuda büyüme meydana geldiği zaman bu iyi huylu prostat büyümesi. Evet. Ama prostat kanseri prostatın dış kısmından gelişiyor. Ben bunu portakala benzetiyorum.
Evet.
Portakalın yenilen kısmı iyi huylu prostat büyümesinin olduğu orta kısmı.
Evet.
Benzetin.
Evet.
Attığımız kabuk kısmı da prostatın kabuk kısmı.
Evet.
Prostat kanseri kabuktan, iyi huylu prostat büyümesi iç kısmından gelişir.
Evet.
Onun için prostat iyi huylu prostat büyümesi varsa bizim yaptığımız ameliyatlarda da o iç kısım alınıyor sadece. Dış kısım kalıyor.
Evet.
Prostat kanseri açısından baktığımızda iyi huylu prostat kanseri iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olanlar, ben prostat ameliyatı oldum, bundan sonra benim başıma prostatla ilgili hiçbir şikayet, hiçbir sıkıntı gelmez diye düşünmesinler.
Doğru.
Prostat kanserine yakalanma riskiniz hala devam ediyor. Çünkü kapsül kısmı, dış kabuk kısmı hala sizde duruyor.
Evet, doğru tabii.
O nedenle biz iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olsun olmasın, erkeklerin 50 yaşından itibaren mutlaka prostat açısından kontrolden geçmelerini öneririz. Prostat kanserinde bir de ailesel prostat kanseri durumu vardır. Çünkü genetik geçiş de söz konusudur. Eğer ailesinde birden fazla kişide prostat kanseri varsa mutlaka o ailenin erkek üyelerinin 40 yaşından itibaren ürolog kontrolüne girmelerinde fayda var.
Ne tip kontroller gerekiyor? Ne yapılması gerekir en basitinden?
O muayenelerde mutlaka parmakla prostatın muayenesi ve prostat spesifik antijen dediğimiz PSA testinin mutlaka bakılması lazım.
Hangi sıklıkla PSA bakılması yeterli olur sizce?
Eğer herhangi bir şikayeti yoksa hastanın, ilk bakılanlarda da bir sıkıntısı yoksa PSA değerlerinde yılda bir defa bakmak yeterli.
Evet.
Yani yılda bir defa PSA ve ürolog muayenesi.
Evet.
Bunlar yeterli olur genellikle. Eğer şüphe varsa doktorun önerisine göre bu süre kısaltılır. 3 ayda bir, 6 ayda bir artık duruma göre. Yani o PSA'daki değerlerdeki artışa göre o bakma sıklıkları değişebilir.
Evet, inşallah.
Burada önemli olan şu. İyi huylu prostat büyümesiyle prostat kanseri birlikte olabilir.
Tabii.
Veya tek başına prostat kanseri bir hastada olabilir. Veya tek başına iyi huylu prostat büyümesi bir kişide olabilir. O nedenle şikayetlere bakarak bir kişide iyi huylu prostat büyümesi mi, prostat kanseri mi olduğuna emin olamayız. Evet. Prostat hastaları genellikle zor idrar yapma, idrara sık sık çıkma, gece idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, idrara hemen başlayamama, kesik kesik idrar yapma gibi şikayetlerle gelirler. Boşaltamama şikayetleriyle gelirler. Biz bu hastalara işeme testi, İşemesi rahat mı değil mi? İşedikten sonra geride idrarı kalıyor mu kalmıyor mu? Tüm idrar yollarının bir değerlendirmesi gibi temel tetkikler yaparız. PSA dahil bunlara.
Evet.
Ve idrar tahlili dahil. Eğer bunlarda bir şüphe varsa o zaman ileri inceleme yaparız. Zaten ürolog muayenesi dediğim o parmakla muayeneyi eklemem, tekrardan söylememe gerek var mı bilmiyorum.
Evet.
Bunlarda şüphe duyuyorsak, bir prostat kanseri şüphemiz varsa biyopsi yapıyoruz. Prostattan biyopsi.
Evet. O nasıl yapılıyor?
Makat bölgesinden ultrason eşliğinde, görüntü eşliğinde bölgesel uyuşturarak prostatın 12 bölgesinden rastgele 12 bölgesine belirli bir protokol çerçevesinde biyopsiler alıyoruz. Eğer o biyopsiler...
Yani parçalıyorsunuz.
Parçalıyoruz. Evet. O parçalarda eğer patolog prostat kanseri yakalarsa, teşhis ederse o zaman tespit edilen prostat kanserinin türüne göre, çünkü onun da hani hiçbir şey yapmayacağımız prostat kanseri var.
Evet.
Hemen tedavi vermemiz gereken prostat kanseri var.
Evet.
Buna göre hastayı tedavi protokollerine alıyoruz. Bazı hastalar var mesela, hiçbir şey yapmayabiliriz.
Nasıl karar veriyorsunuz buna?
Orada Gleason derecelendirme diye bir yöntemimiz var. O Gleason derecelendirmede eğer düşük dereceli bir tümörü varsa, prostat kanseri varsa, hastayı belli dönemlerde yakından takip ediyoruz. Eğer burada kanserin türünde bir değişiklik olursa, evet, hastada bir takım şikayetler oluşmaya başlarsa o zaman hemen gereken aktif tedavi verebiliyoruz.
Evet.
Prostat kanserini, hani en başta prostat kanserine girerken latent prostat kanseri ve klinik prostat kanseri dedik.
Evet.
Prostat kanserinde eğer hasta iyi huylu prostat büyümesi şikayetleriyle geldiğinde bir prostat kanseri yakalanmışsa,
evet,
o yakalanmış oluyor. Onların içinde bir küçük bir grup aslında hiçbir şey yapmasanız, hiç biyopsi yapmasanız hasta ömrü boyunca prostat kanseri olduğunu fark etmeyecek.
Evet.
Bir öyle bir grup var. Yani klinik olarak önemsiz prostat kanseri dediğimiz bir grup bu. Bir de latent prostat kanseri dediğim şey de şu. Siz vefat etmiş erkeklere otopsi yapın.
Evet.
80 yaşına gelen erkeklerin %80-90'ında prostat kanseri odağına rastlayabilirsiniz.
O kadar sık.
Çok ya. Evet. Çok fazla.
Evet.
Yani bu latent, yani klinik olarak aktif, hastanın yaşamını etkileyecek seviyeye gelmemiş, sessiz sedasız duran bir kanser.
Evet. Hasta vefat etmiş ama onunla hiç bir
etkisi olmamış. Evet, ömrü boyunca da hiç ortaya çıkmamış.
Evet.
Yani onun için burada bir felsefe de söz konusu.
Pardon, hani biz, kaç yıldır mesela o kanser orada olmuş olabilir? Yani ihtimal olarak.
Yani onu söylemek çok zor. Yani
evet.
Çünkü kanserin biyolojisi olarak gelişme zamanı hastadan hastaya onun
tabii
derecesine göre değişebiliyor.
Doğru.
Yani burada önemli bir felsefe var. Hani biz prostat kanserini teşhis ediyoruz ama biyopsiler yapıyoruz.
Evet.
PSA'ya bir değer vermişiz. Şu değerin üstü olursa, evet, biyopsi yapalım, altı olursa yapmayalım, inceleyelim diye. O PSA sınırını ne kadar aşağıya çekersek daha çok biyopsi yapmak durumunda kalıyoruz.
Evet.
Şimdi daha çok biyopsi yaptığımızda gerçekten önemli prostat kanserini mi yakalıyoruz? Yoksa önemsizleri de mi,
evet,
yakalayıp ha, bu önemli kategorisine mi koyuyoruz? Yani burada önemli bir felsefe,
doğru,
var.
Tabii. Ama teknoloji çok gelişti tabii.
Evet.
Erken teşhis tabii bu dediğiniz yöntemlerle mümkün oluyor artık. Yani hem, evet, kan değerine bakarak. Peki radyolojik muayene yöntemleri, mesela MR var, tomografi var. İşte ultrasondan da bahsettiniz zaten. Bunlarla kanseri görmek mümkün mü? Bir MR tekniklerinde bahsetmiştiniz programdan önce.
Evet, evet. Şimdi prostat kanseri söz konusu olursa,
evet,
benim akademik yaşamımdaki ilk çalışmam odur. MR'la ultrasonun prostat kanserini teşhis etmedeki etkinliğine bak.
Evet.
Bir yazı tura atmak gibi bir şey.
Evet.
Yarı yarıya.
Evet.
Yani kanser varsa,
evet,
atlayabiliyorsunuz. O nedenle ultrason, tomografi, günümüzde bilinen MR prostat kanserini göstermiyor.
Evet.
Sadece acaba şurası mıdır diye şüphe oluşturuyor. Ama son zamanlarda bir takım yöntemler geliştirilmeye başlandı çok şükür. Multiparametrik MR,
evet,
yeni bir yöntem. Son zamanlarda bu konuda çok büyük merkezlerden çıkan çalışmalar kanserli dokuyu göstermede etkinliğinin yüksek olduğu yönünde bulgular veriyor.
Evet.
Eğer bu çalışmalar sonuçlandığında gerçekten çok etkili çıkarsa ilerleyen zamanlarda çok rutin uygulamaya girecek gibi duruyor.
Biyopsiyle kıyaslandığında bu söylediğiniz yöntem hangisi?
Bu önemli bir yöntem çünkü o yöntemle biyopsiyi kombine ediyorlar,
tabii,
birleştiriyorlar.
Evet, evet.
Hani o yöntemde diyor ki şu bölgede kanser var, o zaman biyopsi iğnesini oraya yönlendiriyor sistem.
Ha, biyopsiden önce yapılmasında fayda var o zaman.
Biyopsiden önce.
Evet.
Biyopsiden önce.
Evet.
Hatta şüphelenildiği zaman biyopsi sırasında da o görüntülerle kombine bir özel sistem geliştiriliyor. Biyopsi iğnesini o noktaya hedefliyor.
Ha, ve o anda da yapılabilir.
O anda. Yani
çok
o elde yani edilmiş görüntülerle,
evet,
biyopsi alınma işlemini bir arada değerlendirip tam hedeften
çok
biyopsi
iyi,
alınması
tabii
yönünde sistemler var.
O zaman tabii emniyet ve etkinliğini, güvenilirliğini çok daha yükseltir tabii bu
tabii,
şekilde.
Tabii.
Kontrast verilerek mi yapılıyor yoksa kontrastsız mı?
Özel maddeler.
Özel
maddeler de veriliyor.
Evet.
MR'ın değişik varyasyonları.
Evet. Evet. Tabii prostat konusu çok önemli. Şimdi tedavide ne yapıyorsunuz? Yine
prostat kanserine.
Evet, evet, prostat kanserinin tedavisine nasıl müdahale ediyorsunuz?
Prostat kanserinde, prostat kanseri eğer prostatın dışına taşmamış, metastaz yapmamış,
evet, metastaz yapma oranı nasıl prostat kanserlerinde?
Prostat kanserinin şöyle bir özelliği var.
Evet.
Küçük bir odak şeklinde başlıyor. Belirli bir boyuta geldikten sonra eğer bu sinirlere de çok yakın bölgedeyse,
evet,
ani bir sıçrama yapabiliyor. Yani hemen lenfatik bezlerle evet. veya kan damarları yoluyla hemen lenf bezelerine veya organ evet. Kemiklere özellikle sıçrama yapabiliyor. Eğer öyle bir durum söz konusu değilse prostatın ve prostatın hemen yanında er bezleri dediğimiz bir başka salgı bezi daha var. Evet. Mesanenin altında evet. bunlar. Onların tamamıyla alınması, cerrahi yöntemle alınması yöntemi kalıcı bir tedavi sağlıyor. Burada tabii hastalığın derecesi çok çok önemli, evresi çok çok önemli. Cerrahiyle bunu alıyoruz ama daha sonradan nüksetme riski olabiliyor eğer bu derecesi yüksek, evresi yüksek bir hastalıksa.
Evet.
Burada cerrahi sırasında dediğim gibi günümüzün en modern uygulama yöntemi robotla cerrahi. Evet. Burada sinirleri koruyoruz. Açık cerrahide evet. zaten koruyoruz ama robotla daha etkili korunduğu yönünde. Hakikaten bizim de tecrübelerimiz var. Eğer prostat kanseri prostatın dışına taşmış, lenf bezelerine taşmışsa evet. O durumda erkeklik hormonu dediğimiz testosteron hormonunu baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Evet. Hormon tedavisi kullanıyoruz. Evet. Çünkü prostat kanserinin besleyen gıdası erkeklik hormonu.
Evet.
Fakat ne yazık ki prostat kanseri bin bir surat bir kanser. Çünkü verdiğiniz tedaviye bir süre sonra direnç gelişiyor. Direnç geliştiği zaman farklı ilaçlarla müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve belli bir noktaya geldiğinde artık o testosteronu baskılamış olmanız artık fayda etmez hale geliyor. Evet. Kastrasyon bu erkeklik hormonu tamamen minimum en düşük seviyeye indirilmesi anlamına gelir. Kastrasyona dirençli prostat kanseri dediğimiz bir evreye geliyoruz.
Evet.
Uzun yıllar bunun mekanizması bilinmiyordu. Ama son zamanlarda gelen veriler prostat kanserini kendi hücrelerinin de testosteron ürettiğini ortaya koydu.
Evet.
Yani çok ilginç.
Çok ilginç.
Çok evet. ilginç. Ve yeni geliştirilen ilaçlarla evet. da bu defa kanser hücresinin içerisindeki testosteron üretimini baskılama ilaçları çıktı.
O da tabii. Evet. Gözümüzde bir mücadele var.
Evet, sürekli mücadele. İnsanlıkla kanser sürekli mücadele evet. halinde. Kastrasyona dirençli hale geldiği zaman da o ilaçlara evet. başlıyoruz.
Evet.
Genellikle o evreye geldiği zaman böyle bir hormon tedavisi, kastrasyona dirençli prostat kanseri, yeni tedaviler olmadı. Üzerine ek bir kemoterapi evet. şeklinde böyle bir tedavi silsilesi devam ediyor.
Evet.
Bir de prostat kanseri prostatın içerisinde olduğu zaman cerrahiye alternatif olarak başka yöntemler var.
Ben de onu soracaktım. Evet.
radyoterapi evet. olabilir. Prostatın dışına çıkmış ama çok çok ilerlememiş.
Evet.
Bu defa radyoterapi artı hormon tedavisi şeklinde kombine bir tedavi yöntemi var.
Ne kadar genişlikte radyoterapi veriliyor? Radyoterapi yani ışın tedavisi ne kadar genişlikte veriliyor?
Eskiden daha geniş veriliyordu. Evet. Maalesef radyoterapinin komplikasyonlarıyla doğru. çok karşı karşıya kalıyorduk. Evet. Hatta mesane kanserlerini konuşurken evet. söylemiştim. Mesane kanseri gelişimine neden olabiliyor.
Evet. Evet.
Ama son zamanlarda radyasyon onkolojisi alanındaki gelişmelerle birlikte daha çok böyle prostatı içine alan komşu organları koruyucu evet. Yöntemlerle prostata radyoterapi uygulama şansları var radyasyon evet. onkologlarının.
Evet. Şimdi ben tabii beyin cerrahı olduğum için beyinde belli bir büyüklüğe kadar ki 3 santimetrelik bir büyüklüğe kadar stereotaktik radyoterapi verilebiliyor. Yani lokal olarak etkisini bırakan. Prostatta yeri var mı bu tip tedavilerin? Yani küçük bir tümör olduğu zaman sadece o bölgeye radyoterapi verip bırakma, mesela gamma knife gibi böyle tek seferlik
var. Var.
Var mı?
Var.
Evet.
Brakiterapi dediğimiz evet. yöntemler var.
Var. Onlar değil mi? Onlar
var.
Da
var. O daha ufak prostat kanseri odakları olduğu zaman
evet.
radyasyon onkoloğu, fizikçi evet. ve üroloğun birlikte
bir onun yeri ekip... nedir yani cerrahiye göre? Ne zaman siz böyle bir tedavi tercih ediyorsunuz?
Genellikle prostatın bir lobunda olan evet. daha küçük odaklı.
Evet. Etkili mi hakikaten yani etki oranı nedir? Yani cerrahi net bir kere çıkarttınız mı zaten çıkmış oluyor.
Etkili oluyor yani, evet. Bu ama orada dediğim gibi hastalığın karakteri çok önemli. Hastanın karakteri çok önemli. Evet. Yani hastanın genel sağlık durumu.
Evet.
Bunlar hep ön plana geliyor. Yani hasta, evet. Aslında şöyle, bütün ürolojik kanserlere baktığımız zaman hani tedaviler var. Tedaviler, evet, şekillenmiş durumda. Biz bunları uyguluyoruz ama yani karşımızdaki insan her defasında tedaviyi uygularken, evet, insanı odak noktamızı almamız,
tabii,
lazım. Ve o hastaya özgü tedaviyi belirlememiz lazım.
Evet.
Bence bundan sonra tıbbın gitmesi, evet, gereken nokta da o. Yani, tedavi herkese uygulayabilirsiniz. Ama her hasta o tedaviyi tolere edemeyebilir ve onun yan etkilerine maruz kalabilir. Onun için hasta bazında düşünüp hastayı merkeze alıp o hastanın özelliklerine, o hastanın hastalığının karakterine göre tedaviyi şekillendirmek lazım.
Doğru.
Bence asıl püf nokta orada.
Doğru. İnşallah önümüzdeki dönemde tıpta çok büyük yenilikler olacağı anlaşılıyor. Öyle bir noktaya, evet, getirdi ki Allah böyle tedaviler. Çünkü ben mesela kemoterapi gördüm. Kemoterapi başlı başına öldürücü bir tedavi.
Doğru.
Yani kanser hastalarının işte bir kısmı kanserden, bir kısmı enfeksiyonlardan ama bir kısmı da kemoterapiden vefat ediyorlar.
Doğru, dolayısıyla kanser hücreyi yok ederken sağlıklı hücreleri de yok.
Tabii, neden? Yani bu bilinen bir şey. İnşallah öyle tedaviler çıkacak ki sadece hastalığa yönelik, normalde okullara zarar vermeyen, çok daha etkili olan. Böyle bir döneme geliniyor. Hakikaten çok büyük ilerlemeler var. Özellikle ürolojide çok büyük ilerlemeler var. Evet. Siz de bahsettiniz zaten. Bugün çok değerli bilgiler verdiniz.
Hatta ben bir konuya, evet, burada vaktimiz, evet, varsa değineyim. Böbrek tümörleri.
Evet.
Böbrek tümörleri de uzun yıllardır tek bilinen şey cerrahiydi. Çünkü, evet, böbrek tümörleri çok ilginç tümörler. Kemoterapiye etkisiz, radyoterapiye etkisiz.
Evet.
Sadece cerrahi yapabiliyorsunuz.
Evet.
Böbreğin de dışına taşmışsa eliniz kolunuz bağlı.
Evet.
Bir ara immünoterapiler denendi. Çok çok faydalı olmadığı görüldü. Ama daha sonra akıllı ilaçlar çıktı. Hedefe yönelik tedavi dediğimiz akıllı, evet, ilaçlar çıktı. Kanserin oluşum evrelerindeki bir takım molekülleri hedefleyen ilaçlar var şu an.
Evet.
Yani şu an hakikaten elimiz rahatlamış durumda. Böbreğin de dışına çıkmış olan kanserleri cerrahi tedavi yaptıktan sonra o ek ilaçlarla hastalığı tamamıyla yok edebilecek seviyelere geldiğimiz vakalar oluyor.
Evet. Ülkemizde yani hakikaten kullanılıyor mu bu ilaçlar?
Kullanıyor tabii. Tamam. Kullanıyoruz. Çok güzel, rahatlıkla bir haber kullanıyoruz. Tabii. Yani çok bir çığır, çok iyi bir çığır açtı böbrek tümörlerinin, maşallah, böbrek tümörlerinin tedavisinde.
Evet.
Yani onun için hani orada kemoterapi de etkilemiyor.
Evet.
Bunlar akıllı ilaçlar, özellikle kanser hücrelerindeki, evet, hedef molekülleri, evet, hedefleyerek gidip kanserli hücreyi yok eden tedaviler.
Evet. Süremizin sonuna geliyoruz. Yani mükemmel anlattınız. Son izniniz olursa bir soru daha sormak,
tabii,
istiyorum kısaca. Prostat ameliyatı geçiren, yani prostata alınmış bir kişinin yaşam kalitesi nasıl etkileniyor bundan?
İşte orada geçirdiği cerrahinin, hastalığın, evet, evresinin, hastanın, evet, kendi özelliklerinin önemi var. Burada prostat cerrahisiyle kastettiğimiz prostat kanseri mi, iyi huylu prostat büyümesi mi?
İkisine de, ikisine yönelik de anlatırsanız.
Şimdi kısaca, iyi huylu prostat büyümesi,
evet,
cerrahisi geçirmiş olan, evet, hastalara baktığımız zaman genellikle hayat kalitesi testini koruyoruz. Yani orada,
evet,
bir hayli mesafe kat etmiş durumdayız.
Evet.
Eskiden çok büyük prostatlara açık cerrahiler yapılırdı. Artık o açık cerrahileri de yapmaz olduk. Benim asistanlığım sırasında,
evet,
açık cerrahiler yapardık. Şimdi büyük boyutlardaki prostatlara da artık kapalı yöntemle müdahale,
evet,
edebilir hale geliyoruz. Orada usulüne uygun, evet, mahir ellerde yapıldığı zaman genellikle pek sıkıntı görünmüyor.
Evet.
Prostat kanserinde ise sinir koruma konusunda deneyimlerimiz arttıkça,
evet,
işte robotun da bu işe vermiş olduğu katkıyla beraber hastanın ameliyat sonrasındaki ereksiyon fonksiyonu ve idrar kaçırma konusundaki oluşabilecek bu sıkıntıları minimuma indirdiğimiz
evet,
takdirde hastanın hayat kalitesi çok çok iyi durumlara geliyor,
evet,
seviyelere geliyor.
Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok çok güzel anlattınız. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Ama sizin konu daha geniş. Böbrek hastalıkları var. Başka hastalıkları da var. Tabii mesela böbrek taşları da var.
Evet.
Sizi tekrar ağırlamak isteriz programımızda.
Tabii ki.
Bugün programımızın sonuna geldik. İlave etmek istediğiniz bir şey varsa.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Şeref
duyduk. Hastalarımıza evet. söyleyeceğimiz en önemli vereceğimiz mesaj hani sigaradan uzak durun. Mutlaka 50 yaşından sonra bir üroloğu ziyaret edin.
Evet. Doğru. Doğru mutlaka. Onları dua mahiyetinde yaptırmak lazım. Tabii şifa Allah'tan ama doktorlar vesile oluyor.
Tıpta biz vesile oluyoruz. Evet, evet. Yani şifa veren Allah.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Sinan Bey'i ağırladık bugün. Sinan Ekici Bey'i ağırladık. Ülkemizin önde gelen üroloji uzmanlarından. Haftaya yine bir yaşam ve sağlık programında değerli bir hekim arkadaşımızla birlikte olmak üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.
Yani burada kordiya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Geçik Üniversitesi. Aslında dağılık için görüşen bir sistem. Kapkaranlığı çalıştık. Şu kadarcık